Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek muhterem dinleyenler, Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda bugün inşallah Kur'an'ın şefaatinden bahsedeceğiz. Kur'an'ın şefaati. Ebu Umame el-Bahili radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyururken işittim. Kur'an okuyunuz. Çünkü o kıyamet günü kendisiyle hemhal olan kişilere şefaatçi olarak gelecektir. Kur'an'ın şefaatçi olacağını Efendimiz bildiriyor. Kur'an okuyun. Yani çok okuyun manasında. Kur'an'ı çok çok okuyun. Kıyamet günü şefaatçi olarak gelecektir Kur'an-ı Kerim buyuruyor. Nevvas bin Sem'an radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i şöyle buyururken işittim. Kıyamet günü Kur'an ve dünyada hayatlarını ona göre tanzim eden Kur'an ehli mahşer yerine getirilirler. Kur'an ehliyle Kur'an. Bu sırada Kur'an'ın önünde Bakara ve Ali İmran sureleri vardır. Kur'an'ın hepsi şefaat ediyor ancak bazı sureler daha önde daha çok şefaat ediyor. Kur'an'ın ilk iki büyük suresi Bakara ve Ali İmran. Onlar diyor önde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu iki sure için üç misal verdi ki onları hala unutmuş değilim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sözlerine şöyle devam etti. Kur'an'ın önündeki bu Bakara ve Ali İmran suresi ne durumda? Onun misali. Efendimiz buyuruyor ki sanki onlar bu iki sure iki bulut gibidirler. İki bulut gibi gelmiş o Kur'an ehline şefaat edecek. Veya iki siyah gölgelik gibidirler. O mahşerin sıcağından onları korumak için. Ki aralarından bir nur parlar. İki surenin arasında. Veya sanki onlar gökyüzünde kanat açmış iki grup kuş gibidirler. Efendimiz'e bir şey gösterilmiş öyle anlaşılıyor. Efendimiz onu değişik ifadelerle, temsillerle anlatmaya çalışıyor. Kur'an önünde iki suresi olduğu halde gelir mahşer günü, kıyamet günü. Kur'an ehline şefaat eder. Orada güneş yaklaştırılıyor, sıcaklık artıyor. Çok zor durumda oluyor insanlar. Gölgelik arıyorlar. İşte demek ki Kur'an gölgelik oluyor. Bilhassa bu iki sure, iki bulut gibi, iki siyah gölgelik gibi veya iki kuş sürüsü gibi gelip Kur'an ehlini gölgelendiriyor, onlara şefaat ediyor. Burada da Kur'an'ın şefaatini görmüş oluyoruz. Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kur'an'ı okuyup onunla hemhal olan, onunla yaşayan, onunla beraber hayat süren kimseye ahirette şöyle denilir. İkra ve ertaki ve rattil kemâ kûnte turattilu fid dünyâ fe inne menzileke inde âhire âyetin takra'uha. Oku ve yüksel. Okudukça yükseliyorsun. Ne kadar okudun o kadar yükseliyorsun. Dünyada nasıl tertil üzere ağır ağır okuyor idiysen öylece oku. Demek ki okumanın da bir usulü var. Tertil üzere okumak. Tecvid ile okumak. Rastgele değil, çok hızlı değil, çok nameli türkü söyler gibi değil. Kur'an'ın kendine has bir kıraat usulü vardır. Onu okutan hocalarımız var. Okutuyorlar, öğretiyorlar. Onu öğreten CD'ler var, videolar var. Mutlaka onu öğrenmemiz gerekiyor. Kur'an'ı tertil üzere ağır ağır okuduğun gibi burada da oku deniyor. Senin makamın, cennetteki makamın okuduğun en son ayetin seviyesinde olacaktır. Okudukça yükseliyorsun. Her bir ayette bir makam yükseliyorsun. Derece yükseliyorsun ve en son okuduğun ayet neyse o derecede kalıyorsun. Demek ki cennette derece derece. İnsanların dereceleri farklı. Bu da güzel bir müjde. Cenab-ı Hak hepimizi nail eylesin inşallah. Kur'an-ı Kerim İnsanların dünya ve ahiret saadetini temin etmek için gönderilmiştir. Dünyada da huzur bulmak istiyorsak, hoş bir hayat yaşamak istiyorsak, ahirette de ebedi saadeti kazanmak istiyorsak Kur'an'a sarılacağız. Başka çaresi yok. Kur'an'a sarılmayıp da biz işte bilimle, teknolojiyle çalışarak, maddiyatla, zenginliğimizle güzel bir hayat yaşarız diye insanlara bakıyorsunuz. Yani çok aldatıcı bir belki huzur, saadet gibi görünen bazı haller oluyor ama arkasında perişanlıklar, sıkıntılar, ızdıraplar, keşmekeşler, yalnızlıklar görülüyor. Onun için hoş bir hayat yaşamak isteyen, güzel bir hayat yaşamak isteyen iman edip salih ameller işlemesi. Yani Kur'an'a göre amel etmesi gerekiyor. Böyle olursa dünya hayatı da hoş oluyor, tayyip oluyor, huzurlu oluyor. Ahirette de zaten ebedi saadet yurdu olan cenneti kazanmış oluyor. Dünya saadetinin asıl maksadı da ahiret olduğundan Kur'an'ın en mühim gayesi Allah'ın kullarını ebedi alemin huzur ve mutluluğunu erdirmektir. Dünyada maksat da zaten ahiretin güzelliklerini kazanmaktır. Cenneti kazanmaktır. Asıl hayat, yani asıl hayat ahiret hayatıdır buyuruyor ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte o asıl hayatı kazanmak Kur'an'la yaşamaya bağlı. Kur'an'ı terk ederse insan belki bu geçici hayatta birazcık böyle bir şeyler elde ediyormuş gibi görünür ama sonra o da elinden uçar gider. Ebedi hayatta uçmuş olur. Dünyadayken onun emir ve nehirlerine sarılan müminler hem bu hayatta hem de ölüm sonrasında kurtuluşa ermekle birlikte bir de Kur'an-ı Kerim'in şefaatine nail olarak daha yüksek makamlar elde edeceklerdir. Zaten kurtulduysa eğer Kur'an-ı Kerim'de onun şefaatiyle yükseltecek, derecesini yükseltecektir. Bunu haber veren Efendimiz, Kur'an okuyunuz çünkü o kıyamet günü Kur'an ehline şefaatçi olarak gelecektir buyurmuşlardı. Biraz önce görmüştük. Bir başka hadis-i şerifte de kim Allah'ın kitabından bir ayet öğrenirse kıyamet günü öğrendiği ayet o kişiyi yüzüne gülerek karşılar. Temessül etmek diye bir şey vardır. Meleklerin insan suretinde görünmesi gibi, cinlerin, şeytanların böyle insan suretinde, köpek suretinde değişik suretlere girmeleri gibi, buna temessül diyoruz. İşte melekler geliyor İbrahim Aleyhisselam yanına, insan, genç insan suretinde gelmişler Lut Aleyhisselam yanına. O şekilde İbrahim Aleyhisselam'ın misafirler diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Onları insan zannetmiş ilk başta İbrahim Aleyhisselam. Temessül diyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde temessül edeceği ifade ediliyor. Bazı hadislerde insanın amellerinin temessül edeceği, kabrinde güzel bir insan görecek, sen kimsin diyecek, ben senin güzel amellerinim diyecek veya kötü bir insan görecek, sen kimsin, ben senin kötü amellerinim. İşte insanın amelleri böyle temessül edeceği bildiriliyor. Tabii ki başka alemlerde, başka şartlarda oranın şartları farklı bu dünya hayatından. Bu dünya hayatıyla aynı birebir olduğunu düşünmemek lazım. Bazen öyle oluyor. Bu dünya hayatı gibi olacak zannediyoruz. Aklımıza yatmıyor falan. Halbuki alemler farklı. Berzah alemi, ahiret alemi farklı alemler. Ama buradan şunu anlayalım. Bizim hulasa olarak anlamamız gereken şudur. Yani yaptığımız şeyler kaybolmuyor. Bize mutlaka onların faydası oluyor. İyiyse böyle faydası. Kötüyse onun da mutlaka zararı oluyor. İster bu temessül ederek olur, etmeden olur, değişik şekillerde. Dolayısıyla bu da çok önemli bir şey. Kim bir ayet öğrenirse, Kur'an'dan bir ayet öğrenirse, o ayet kıyamet günü o kimsenin yüzüne gülerek onu karşılar diyor. Bir tanıdık sima. Yabancı bir aleme geçmişiz. Yabancı bir alemde insan ilk önce tanıdık bir sima arıyor. Yol gösterecek kendisine, yardımcı olacak. Bilmiyor çünkü oraları, bilmediği yolları, bilmediği işleri kendisine öğretecek, gösterecek. Bir tanıdık sima arar insan. En güzel tanıdık simalar demek ki Kur'an ayetleri. Kim Allah'ın kitabından bir ayet öğrenirse, kıyamet günü öğrendiği ayet o kişiyi yüzüne gülerek karşılar. Gülerek karşılıyor. Bir müjde. Müjde veriyor. Müjde haberi var onun yüzünde. Burada bilhassa vurgulanan husus Kur'an'ın ehli ve ashabı için şefaatçi olacağıdır. Kur'an ehli veya Kur'an ashabı kimdir bunlar? Kur'an ehli diyoruz, Kur'an ashabı. Onu okuyup mucibince amel edenler ve onunla hemhal olanlardır. Onlar aynı hale bürünenler. Yoksa tefekkür etmeden, muhtevasını öğrenip hükümlerini yerine getirmeden kuru kuruya okuyanlar değildir. Sadece okumak için okuyan veya değişik maksatlarla okuyan, tefekkür etmeyen, amel etmeyen Kur'an ehli değildir diyorlar. Aliül Kari, Kur'an'ın böylelerine şefaatçi olmayacağını, bilakis aleyhlerinde şahitlik yapacağını söyler. Çünkü Kur'an sadece okunmak için değil, ferdi ve içtimai hayatta yaşanmak için gönderilmiştir. Kur'an-ı Kerim öğrenmek, yaşamak ve öğretmekle meşgul olan kimseler Allah'ın sevdiği has kullardır. Nitekim bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz insanlardan Allah'a yakın olanlar vardır buyurmuşlar. İnsanlardan Allah'a yakın olanlar vardır. Ashab-ı kiram, ey Allah'ın Resulü, onlar kimlerdir diye sormuşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onlar Kur'an ehli, Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kullarıdır. Kur'an ehli, Allah ehlidir, Allah'ın has kullarıdır. Hakiki Kur'an ehli olmak lazım demek. Hadis-i şerifin müjdesine göre Kur'an, kıyamet günü kendisini okuyan ve hükmüyle amel edenlere lehte şahitlik yapacak, o kişilerin affedilmesi için şefaatte bulunacaktır. Allah Teala da bu kullarına rahmetiyle muamele edecektir. Efendimiz şöyle buyurmuş: kıyamet günü Kur'an-ı Kerim rengi uçuk bir adam gibi gelir ve okuyucusuna seni gece uykusuz ve gündüz susuz bırakan benim der. Temessülden bahsettik ya, amelin durumuna göre bir temessül söz konusu oluyor. Burada da rengi uçmuş bir adam gibi geliyor Kur'an-ı Kerim. Rengi uçuk, solmuş. Niye solmuş? Açlıktan, uykusuzluktan. Aç kalan, uykusuz kalan insan nasıl rengi solarsa onun gibi olmuş. Niye? Çünkü onu temsil ediyor. Kur'an-ı Kerim insanı yormuş dünyada. Kur'an'ı öğreneceğim, anlayacağım diye yorulmuş, uykusuz kalmış, aç kalmış. Onun karşılığını ona göre orada görüyor. Yani dünyada kendisini okuyup yaşamak için zahmet çeken ve zorluklara katlanan Müslümanlara Kur'an-ı Kerim o kadar çok yardım edecektir ki adeta yorgun ve bitkin bir hale düşecektir. Bu da değişik bir bakış açısı. Bir taraftan insanın durumunu temsil ediyor. Bir taraftan da Kur'an çok şefaat ettiği için yorgun ve bitkin düşmüş, yüzü sararmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ifadeyi Kur'an'ın kendisiyle amel edenlere kıyametin dehşetli anında çokça yardım edeceğini, hesaplarını kolaylaştıracağını, o günün sıcaklık ve meşakkatlerini hissettirmeyeceğini anlatmak için kullanmıştır. Demek ki Kur'an-ı Kerim kendisiyle amel edenlere kıyametin dehşetli anında çokça yardım edecek, hesaplarını kolaylaştıracak, o günün sıcaklık ve meşakkatlerini hissettirmeyecek. Bunu anlıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın böyle kullarını azap etmeyeceği umulur. Nitekim Ebu Ümame radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: Kur'an'ı okuyun, ezberleyin. Şu duvarda asılı olan musaflar sizi aldatmasın. Şu muhakkak ki Allah Teala Kur'an'ı ezberleyen bir kalbi azap etmez demiş Ebu Ümame radıyallahu anh sahabi. Duvarda nasıl olsa asılı duruyor, telefonumda var, bilgisayarımda var diye diyor. Aldanmayın siz, onu ezberinize alın. Dışarıda olması size bir fayda vermez. Ezberinize alın, Kur'an'ı okuyun ve ezberleyin diyor sahabi. Hani meşhur kıssa vardır ya, İmam Gazali kendisi anlatır. Uzak bir diyara gitmiş, ilim öğrenmiş, okumuş, hocalarından deftere notlar almış iyice. Yazmış bütün ilimlerini. Dönerken yolda eşkıyalar yollarını kesmiş. Bütün kervandaki malı mülkü almışlar. İmam Gazali'nin heybesinde almışlar. İçinde defterler. Bizi bıraktılar diyor, gidiyorlar. Peşlerinden gittim. Eşkıyaların reisi döndü diyor. Ne geliyorsun peşimizden? Ya geri dön veya diyor ölürsün. Dedim ki diyor, benim heybede sadece defterler var. Onlar sizin işinize yaramaz. Onları verin, başka bir şey istemiyorum. Dedi ki diyor, ne var o defterlerde? İşte diyor, ilim var. Gittim o ilimleri öğrendim, defterimi yazdım. Diyor ki, sen ilimi öğrendim diyorsun ama şu anda diyor, biz o defterler senden alınca ilim diye bir şey kalmadı senden diyor. İlimden soyutlandın. Yolunuz ayrıldı. İlim bir tarafa gitti, sen bir tarafta kaldın. Diyor, nasıl bunu öğrendiğini, ilim öğrendiğini iddia edebiliyorsun? O zaman diyor, kafam dank etti. Anladım diyor. Allah Teala konuşturuyor bu adama. Bu adamı Allah konuşturuyor. Konuşana değil, konuşturana bak. Yani defterdeki, duvarda asılı olan mushaf, ondan sonra bilgisayardaki, telefondaki kitap, bilgi bizim sayılmaz. Bizden o ayrıldığı zaman biz de o ilimden ayrılmış oluruz. O ilimden soyutlanırız. Sonra verin bunun defterlerini diyor. Verirler defterlerimi. Hemen diyor, memlekete gidince bütün o defterleri ezberledim diyor. Ezberledim. 3 sene çalıştım. Sonra onları bir tarafa bıraktım. Bundan sonra artık diyor, defterlerimi alsalar da benden ilmimi alamazlar diyor. Hakikaten insan ilmi özümserse, ilmi sindirirse o ilmi elinden eşkıya değil ölüm bile alamaz. Ölse bile o ruhundaki o ilim, o bilgi onunla ahirete gider. O insan kamil bir insan, bilgili bir insan, yüce bir insan, üstün bir insan olur. Allah Teala ilim sahiplerini derecelerle yükseltir buyuruluyor Mücadele Suresi 11. ayet-i kerimede. Yine okuduğumuz hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın dünyada kendisiyle hemhal olan amel eden müminlere şefaat edeceğini bildirdikten sonra bilhassa Bakara ve Ali İmran surelerinin en önde geleceğini ve ehli Kur'an'a daha çok şefaatte bulunacak onları müdafaa edeceğini haber vermişti. Hadisin devamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu surelerin fazilet ve sevabının çokluğunu beyan etmek için onları 3 farklı misalle anlatmıştı. Kur'an'ın bir sure veya ayetinin diğer bir sure veya ayete üstünlüğü ifade ettikleri derin manalar ve muhtevalar yönündendir. Manası, muhtevası yönünden üstün olur. Yoksa hepsi Allah kelamı. Bakara ve Ali İmran sureleri ise dinin neredeyse tamamını ihtiva etmektedirler. Bu sebeple faziletleri çoktur. Şu rivayette Bakara suresinin muhteva itibariyle çok zengin olduğunu ve bu sebeple daha faziletli sayıldığını göstermek. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sayıca kalabalık bir müfreze gönderecekti. Küçük bir ordu. Onlara Kur'an okuttu. Her biri ezberinde olduğu kadarıyla Allah'ın ayetlerinden okudular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaşça en genç olan sahabinin yanına geldi ve "Ey filan, senin ezberinde ne var?" buyurdu. O da "Ezberimde falan falan sureler var, bir de Bakara suresi var." dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ezberinde Bakara suresi var mı?" diye sordu. Delikanlı "Evet" deyince Fahri Kainat Efendimiz "Haydi git, onların emiri, kumandanı sensin. Bu ordunun, bu müfrezenin kumandanı sensin. Çünkü bu sure neredeyse dinin tamamını ihtiva eder." buyurdu. Dinin tamamını neredeyse ihtiva eder. Cemaatin ileri gelenlerinden biri "Ya Resulallah, muhtevasını yaşayamayacağım korkusu benim Bakara suresine ezberlememe mani olmuştur." dedi. "Ben de ezberlemek istiyordum ama yaşayamam diye ezberlemedim. Hani sahabeler diyorlar diye biz ilimle, imanla, ameli birlikte öğreniyorduk. Öğrendiğimiz ayetleri tatbik ediyorduk. Sonra başka ayetleri öğreniyorduk." diye. Herhalde o endişeyle öğrenmemiştim diye hasretini, nedametini bildiriyor sahabi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun, okutun ve onunla amel edin. Çünkü Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve onunla amel eden kişi içi misk dolu dağarcık gibidir ki kokusu her tarafa yayılır." Her tarafa nur saçar, güzellikler saçar, insanlara güzel yollar gösterir, onları irşad eder. Yol bilmeyen, karanlıkta kalan, ne yapacağını bilmeyen insanlara yol gösterir. Kur'an ilminden istifade ettirir. Kur'an'ı öğrenip uyuyan, onunla amel etmeyen kimse de içine misk doldurulup ağzı bağlanmış dağarcık gibidir. Kur'an'ı öğrenen, öğreten ağzı açık bir dağarcık gibi. Misk var, oradan dışarıda güzel koku yayılıyor. Kur'an'ı öğrenmiş, yatmış, uyuyor. Ne kendisi güzel yaşıyor, ne de başkasına öğretiyor. Bu da diyor, içi misk dolu, ağzı bağlanmış bir dağarcık gibidir. Kimseye faydası yok, kendisine de faydası yok. Onun için asıl olan demek ki Kur'an'ı öğrenmek, yaşamak, öğretmek. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyada Kur'an okuyan kimseye ahirette de oku ve yüksel denileceğini bildirmişti. Kur'an'ı adabına riayetle okuyup onu hayatının her safhasında yaşayan müminlerin cennetteki yükselişleri anlatılmıştı. Onlar dünyadayken Kur'an'la kurdukları alaka nispetinde cennette yüksek bir makama nail olacaklardır. Hadisimizin şerhi mahiyetini başka bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Kıyamet günü Kur'an gelip onunla hemhal olan kişi için şöyledir. Ya Rabbi onu süsle. Bunun üzerine ona keramet tacı giydirilir, ikramlar edilir. İzzet, şeref bahşedilir. Kur'an ya Rabbi ona daha fazlasını ihsan eyle der. Kur'an'ı okuyup yaşayan kişiye bu sefer keramet elbisesi giydirilir. Kur'an ya Rabbi ondan razı ol der. Allah Teala da Kur'an ehli kişiden razı olur ve ona oku ve yüksel denir. Okuduğu her ayetle hasenesi artırılır. İşte Kur'an'ın şefaati geliyor. Ya Rabbi bu kuluna ikram et diyor. Cenab-ı Hakk'a dua ediyor, şefaat ediyor, yalvarıyor. Allah Teala da o kuluna ikramlar ediyor. Hazreti Ayşe validemiz demiş ki, cennetin dereceleri Kur'an ayetleri sayısıncadır. Cennete girenler arasında Kur'an okuyandan daha faziletli kimse yoktur. 6200 küsur derecesi vardır cennetin. Her bir ayeti yaşadıkça insan, okudukça, yaşadıkça, amel ettikçe bir derece yükselir. Ona göre cennette bir mevki, yani cennet dediğimiz ebedi hayatın devam edeceği bir yer. Ebedi hayatın seviyesini belirliyoruz. Yani biz burada Kur'an'la ne kadar çok meşgul olursak ebedi hayattaki seviyemiz o kadar yüksekten devam edecek demektir. Yüksekten seyredecek demektir. Önemli bir şey yani. Yoksa sadece bir cennete pikniğe gidip geri çıkacak değil insanoğlu. Cennete girenler içerisinde diyor, Kur'an okuyanın daha faziletli bir kimse yoktur. O gün kim Kur'an'ın tamamını okursa cennetin en üst mertebesine yükselecektir. Herkes Kur'an okuduğu miktarda yükselip ona göre sevap alacaktır. Tabi dediğimiz gibi sadece okumak değil, bu Kur'an'ı yaşamak bunun içinde geçiyor. Ehli Kur'an'ın cennette Kur'an okumaları meleklerin tesbihi gibi olacak ve onları hiçbir surette diğer lezzetlerden alıkoymayacaktır. Ya dünyada zaten çok ibadet ettik, yorulduk. Orada yine Kur'an okuyarak yorulur muyuz falan, böyle bir şey değil. Kur'an okumak insanın dünyada nefes alıp vermesi gibi tabii bir hal olacak. Zevk aldığı bir şey olacak, lezzet olacak. Hatta tertil üzere Kur'an okumak onların en büyük zevki olacaktır. Ya bu tertil üzere Kur'an okumak dünyada bile insanın en zevkli işlerinden birisi. Kur'an-ı Kerim'i güzel bir sesle, güzel bir sada ile, güzel bir usul ile, tecvid ile insan okuduğunda zaten öyle büyük zevk veriyor ki Kur'an-ı Kerim. Dünyada bile böyle. Ahirette demek ki bu zevk daha fazla olacak. Şöyle tecvidle okuyan birisini uzaktan dinlese insan büyük bir zevk alıyor. Kendi okusa büyük bir zevk alıyor. Bunu Cenab-ı Hak cennette demek ki kat kat daha fazlasıyla verecek. Cenab-ı Hak cümlemize nasip etsin inşallah. Hadisimizde bahsedilen tertil esasen ahenk, nizam manasına gelip Kur'an-ı Kerim'i acele etmeden ağır ağır harfleri mahreçlerinden yerli yerince çıkarıp harekeleri iyice belirterek, yani Kur'an'ın hakkını vermek suretiyle okumaktır. Tertil üzere oku. Hani dünyada tertil üzere okuduğun gibi burada da öyle oku denecek diyor ya hadis-i şerifte. Demek ki tertil, ahenk, nizam manasında olan tertil, Kur'an'ı acele etmeden ağır ağır harfleri mahreçlerinden yerli yerince çıkararak, harekeleri iyice belirterek, yani Kur'an'ın hakkını vermek suretiyle okumak. Peygamber Efendimiz'in kıraatı açık bir şekilde harf harf tertil üzere, yani teenni ve tedebbür ile aynı zamanda tecvid kaydeden uygun olarak icra edilen bir okuyuş idi. Peygamberimizin tertil üzere okuduğunu bize naklediyor sahabiler. Çünkü Allah Teala ona وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ Kur'an'ı tertil ile oku, ağır ağır tane tane oku diye emretmişti. Müzzemmil suresi 4. ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimede rattil emrinin tertilen mastar ile tekit edilmesinden anlaşıldığına göre Allah Teala tertili en güzel şekilde yapmamızı arzu etmektedir. Kur'an'ı güzel okumak gerekiyor. Kur'an okumak sadece ses güzelliği ile rastgele tegani yapmak kabilinden bir musiki işi değildir. Çünkü hadis-i şerif var. Kur'an diyor mizmar edinilecek. Kıyamete yakın bir zamanda, kıyamet alametlerinden birisi de Kur'an'ın mizmar edilmesi. Mizmar, kaval, flüt gibi bir alet. Musiki aleti. Yani Kur'an'ı musiki vasıtası edecek insanlar diyor. Bakıyorsunuz hakikaten bazı böyle kariler var. İşte güzel ses denemesi yapıyor sadece. Kur'an-ı Kerim'i güzel sesle okuyor. Onu dinleyen de sadece bir güzel ses dinlemek için onu dinliyor. Yoksa Kur'an'ın ne manasını düşünüyor, ne onunla yaşamak istiyor. Bazen böyle Kur'an okuma meclislerinde şımarıkça hareketler olan oluyor. Bağıran, çağıran, gidip işte Kur'an okuyanı öpenler, bravo çekenler falan. Bütün bunlar işte bu hadis-i şerifte bildirilen Kur'an'ın bir musiki aleti gibi kabullenilmesi, o hale getirilmesi ve bunun da kıyamet alametlerinden olduğunu bildiriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bilakis nazmın mana ile münasebetini, fesahat ve belagatini gözeterek, manayı hissedip mümkün olduğunca hissettirmek suretiyle okumak gerekiyor Kur'an'ı. Dolayısıyla Kur'an okumakta tertil ve tecvid son derece lüzumludur. Zaten hadisimiz de Kur'an'ı ezberleyip tertil üzere güzelce okumaya teşvik etmekte ve Kur'an ile amel eden ehli Kur'an'ın mertebelerine, yüceliğine delalet etmektir. Ancak burada şunu tekrar hatırlatmakta fayda var. Allah'ın kitabı ile amel eden, onun muhtevasını düşünen, tefekkür eden kişi onunla amel etmeyip sadece ezberleyen ve güzel okuyandan daha faziletlidir. Birisi çok güzel okuyor, ezberlemiş ama pek yaşamıyor, yaşantısında yok. Öbürkü de ezberleyememiş ama ilmihalle okumuş, ilmihalden güzel bir İslami hayatı yaşıyor. Bu daha üstündür. Nitekim ashab-ı kiram arasında Ebu Bekir radıyallahu anh'ten daha kuvvetli hafız, Kur'an daha iyi okuyan birçok kişi vardı. Lakin Hazreti Ebu Bekir'in ashabın en üstüne olduğu hususuna ittifak edilmiştir. Çünkü o Allah'ı ve Kur'an'ın ruhunu en iyi bilen, hayatını Kur'an'ın muhtevasına göre en güzel şekilde tanzim eden bir kişi değil. Ebu Bekir radıyallahu anh. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenip okumayı, muhtevasını anlayarak hayatımıza tatbik etmeyi ve kıyamet günü şefaatine nail olmayı cümlemize ihsan buyursun inşallah. Yüce Rabbimiz hayatımızı Kur'an hizmetleriyle bereketlendirsin efendim. Yeni bir programda görüşmek üzere. Burada programımıza son veriyoruz. Allah'a emanet olun efendim.